Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Bu kitap Nehir Tessezen tarafından seslendiriliyor. Bu eserin adı Ateş Kuşu Efsanesi. Bu eser Femke Dekker tarafından yazılıyor. Bu eserin türü genç kurgu, fantastik ve romandır. Bu eser İstanbul'da 2023 yılında Mayıs ayında basılmıştır. Bu kitap 141 sayfadır. Birinci ayrım. Gün dönümü ateşi. Mirdan ateşe bir odun daha attı. Turuncu kıvılcımlar etrafa saçılırken alevler göğe doğru yükseldi. Ravin battaniyesinin altında kıvrıldı ve dönüp annesiyle kız kardeşin oturduğu köşeye baktı. Yüzleri diğer köylülerin yüzleri gibi solgundu. Ateşin diğer tarafında anne babası ve küçük kardeşleriyle oturan arkadaşı Malik'i gördü. Birazdan ortam daha da kalabalıklaşacaktı. Çünkü gün dönümü bayramını kutlamak için ateşin başında toplanmak isteyen diğer köylüler de geleceklerdi. Her kış ekinokstan bir gece önce köylüler ateş başında toplanırlardı. Ravin gelecek olanlara yer açmak için yana kaydı. Mirdan hala ateşin başındaydı. Elindeki kalın bir dalla kütükleri hareket ettiriyor ve odun atmaya devam ediyordu. Ağır kütükleri kaldırıp ateşin içine doğru iyice itiyordu. Sanki sıcaklığı hissetmiyor gibiydi. Ravin onun ellerine baktı. Büyük ve güçlüydüler. Çok çalışmaktan nasır tutmuşlardı. Ravin'in babasının da böyle elleri vardı. Mirdan o gün kaza esnasında babasıyla beraberdi. Birlikte ormana odun kesmeye gitmişlerdi. Mirdan kendi yaptığı bir sedyeyle Ravin'in babasını ormandan eve kadar taşımıştı. Babasının öldüğü bu kaza uzun zaman önce olmuştu. Ama Ravin o günü hiç unutmuyor ve babasını çok özlüyordu. Bazen Mirdan onu ormanda yürüyüşe çıkarırdı. Ravin'e gökyüzünde başlarının üzerinde dönen yırtıcı kuşları tanıtır ya da yenilebilir bitki ve mantarları öğretirdi. Ona yaban kuşu avlamak için nasıl sapan kullanılacağını da öğretmişti. Mirdan onun amcasıydı ve biraz babasına benziyordu. Ama yetim bir çocuğun babasının yerini kim doldurabilir ki? Ravin battaniyesine daha sık sarındı. Gökyüzünde yıldızlar parlıyordu. Ateşin yaydığı ışık yerdeki karı aydınlatmıştı. Birden etrafındaki testlerin kesildiğini fark etti Ravin. Başını kaldırıp baktı. Metazarissa gelmişti. Ateşin başında duruyordu. Uzun boylu bir kadın değildi. Ravin'la hemen hemen aynı boydaydı. Ama titreyen ışık ve yüzüne düşen gölgelerle sanki topluluğun üzerinde yükseliyor gibiydi. Konuşmaya başladığında ateşin tıslamasına ve patlamasına rağmen sesi net bir şekilde çınladı. Neredeyse ezbere bildikleri o hikayeyi tekrar anlatırken kimseden çıt çıkmıyordu. Metazarissa her yıl kış gün dönümünden bir gece önce köylülere bu hikayeyi anlatırdı. Hikaye, yüzyılda bir kendi küllerinden doğan ve uçarak dünyayı dolaşan ateş kuşu hakkındaydı. Bu kuş yeryüzünde yardıma en çok ihtiyaç duyulan yeri arar ve orayı bulduğunda tek bir tüyünü bırakarak gözden kaybolurdu. Son birkaç yıldır bu efsaneyi dinlemek köylüler için çok daha heyecan verici bir hale gelmişti. Çünkü ateş kuşunun yeniden doğacağı yıl gitgide yaklaşıyordu. 2 yıl önce Metazarissa ateş kuşunun en son 98 yıl önce görüldüğünü söylemişti. Geçen yıl 99 ve şimdi de Ravin heyecanla ürperdi. Annesi kucağında küçük kız kardeşiyle biraz ileride oturuyordu. Babaları öldüğünde kız kardeşi henüz bebekti. Annesi kızcağızı battaniyelerle o kadar sarıp sarmalamıştı ki yüzünü zar zor görebiliyordu. Birkaç kahverengi saç teli yüzünü çevreleyen örtüden dışarı fırlamıştı. Bu gece kız kardeşi Lor çok sessizdi. Her zamanki gibi öksürmüyordu. Uykuya mı dalmıştı acaba? Yoksa anlatılan efsanenin büyüsüne kapıldığı için hastalığının verdiği acıları unutmuş muydu? Metazarissa kollarını havaya kaldırdı. Hiç kimse diye mırıldandı. Ateş kuşunu görmedi. Belki gölgesini ya da kuyruğunun bir kısmını gören olmuştur. Ancak kimse tam olarak neye benzediğini bilmiyor. Yine de her yüzyılda bir şanslı birileri onun tüyünü bulur. Tüyü tanımak kolaydır. Yüzlerden oluşan çembere bakmak için durakladı. Çünkü bu tüy daha önce gördüğünüz tüm tüylerden çok daha güzeldir. Bir tavus kuşunun tüyünden daha renklidir. Ayrıca yırtıcı bir kuşunki gibi serttir. Ravin ayaklarına baktı. Onları karda bir sağa bir sola kaydırdı. Battaniyesinin altındaki elleri o gün öğleden sonra bulduğu nesneye doğru kaydı. Tüye baktıkça insanın gözleri kamaşır. İçinden yüzlerce renk geçer. Tüyü bulan kişi talihli biri olarak düşünülebilir. Ama onu zorlu bir görev bekliyor olacak. Ravin, yaşlı kadının anlattıklarını duymamaya çalıştı. Sıra dağların derinliklerindeki sarı taş hakkında söylediklerini, tüyü bulan kişinin çekeceği çileleri. Ayaklarıyla karı dümdüz ederken parmaklarını tüyün etrafında kenetlemişti. Tüyü bulan kişi, ateş kuşu bir kez daha küle dönüşmeden önce bulduğu tüyü sarı taşa koymayı başarırsa, büyülü tüy gerçek renklerini gösterecek ve bulanın köyüne servet ve mutluluk getirecek. Hikayenin sonuna gelmişlerdi. Bir süre daha ateş başında oyalanacak, ardından küçükler yatmaya gönderilecekti. Kısa süre sonra onları daha büyük çocuklar da takip edecekti. Ancak Mete Zarisa her yıl yaptığı gibi efsaneyi anlattıktan sonra yerine oturmadı. Sessizce sıcak çayını içmek için fincanını da almadı. Hayır, olduğu yerde kaldı. Ravin başını kaldırdı. Mete Zarisa'nın ona diktiği gözleri ışıldıyordu. 100 yıl önce tüyü bulan kişi Omer Şenkrip adında bir gençti. Fakir bir köyden fakir bir çocuk olarak yola çıktı. Zengin bir adam olarak döndü ve köyüne de zenginlik getirdi. Bu 100 yıl önceydi. Mete Zarisa durakladı ve onu saran insan çemberine bir kez daha baktı. Bakışları Ravian'ın üzerine indiğinde Ravian'ın parmakları tüyü kavradı ve gözlerini ondan kaçırdı. Kuruntu mu yapıyordu yoksa Mete Zarisa'nın bakışları diğerlerine kıyasla onun üzerinde biraz daha mı uzun kalmıştı? Eğer aramızdan biri tüy bulduysa, eğer tılsımlı tüy gökyüzünden köyümüze düştüyse, o kişi bir kahraman olacak. Bundan bir 100 yıl sonra onun hikayesi anlatılacak. Ve biz, Ravian artık dinlemiyordu. Kahraman diye söylendi kendi kendine. Kahraman olmaya hiç niyeti yoktu. Tehlike ve sıkıntılarla dolu bir göreve çıkmak için her şeyi geride bırakmak istemiyordu. Hem bu sadece bir hikayeydi. Büyüleyici bir peri masalı. Ve yine de Omeri çok zengin bir kasabaydı. Daha önce ülkenin en fakir yerlerinden biri olduğu söylenen bir kasaba. Ravian ateşin etrafında oturan insanları inceledi. Çökmüş yüzlerini, kötü öksürüklerini, bazılarının gözlerinde umut belirdiğini gördü. Efsanenin doğru olduğuna ve tüm köylerinde bulunacağına dair bir umut. Şu gariban Lending köyünde. Ravian tekrar alevlere baktı. Evet, tüyü o bulmuştu. Ama keşke bulmasaydım diye hayıflanıyordu içten içe. Mirdan onu omzundan tutup sarsınca başını kaldırdı. Uyuyakalmıştı. Neredeyse herkes gitmişti. Birkaç adam hala ateşin başında alçak sesle sohbet ediyorlardı. Ve Mete Zarisa nihayet ballı çayını içiyordu. Hadi dedi Mirdan. Yatma vakti geldi. Amcasını eve doğru takip ederken birkaç kez karda kaydı Rabin. Gece soğuktu ve battaniyesine rağmen titriyordu. Hava odun ateşi kokuyordu. Mirdan arkasını döndü ve yeğenin ona yetişmesini bekledi. Ardından omzunu nazikçe sıktı. Her şey yoluna girecek oğlum. Endişelenme. Biliyorsun babanın kazasından beri büyük bir yük taşıyorsun. Ravin amcasının elini sıktı. Efsane diye söze başladı. Efsane sadece bir efsane. Bize yardım etmesi için büyülü bir tüye ihtiyacımız yok. Daha önce de zor zamanlardan geçtik ama hala hayattayız. Hadi. Neredeyse eve geldik. Mirza'nın meşalesinin ışığında köyün içinden geçtiler. Ravi'nin annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı kulübe köyün bir kıyıcında ormanın sınırındaydı. Sağlı sollu evlerin dizildiği sokaktan geçerken hala sesler duyuluyordu. Ateşin yandığı meydandan uzaklaştıkça ortalık iyice sessizleşti. Sadece soluk alıp verişleri ve kardaki ayak sesleri işitiliyordu. Küçük evin önünde yanan ateş hala tütüyordu ama içeride her şey karanlık ve sessizdi. Lor ve annesi çoktan uyumuşlardı. Yarın her şey daha farklı olacak dedi Mirdan. Tüyü bulan kişinin sarı taşa ulaşmak için çok zorlu bir göreve çıkması gerekiyor demek. Ravian dedi Mirdan sertçe. Sihirli bir tüyün sefaletimizi ortadan kaldıracağına inanmayı bırak artık. Hayat masallara benzemez. Hiçbir şeyi bedel ödemeden elde edemezsin. Çok çalışman gerekir. Mirdan elini Ravian'ın omzuna koydu. Hadi şimdi git uyu. Yarın seni ormana götüreceğim. Geyik izleri arayacağız. Milan bir tane gördüğünü söyledi. Eğer onu bulup avlarsak bir süre için besleyici yiyeceğimiz olur. Tatlı rüyalar. Ben şimdi gidip ateşi söndüreyim. Raven bir şey söylemeden içeri girdi. Menteşeleri yamulduğundan kapı yerine tam oturmuyordu. Sessizce botlarını çıkardı. Masanın üzerinde bir tas su onu bekliyordu. Ağzını çalkaladı ve ellerini yıkadı. Sonra yatağa, annesinin ve Lor'un yanına yattı. Hava soğuktu. İkisi de birbirlerine iyice sokulmuştu. O da yorganın altına girdi. Çatlaklardan hala Myrdan'ın meşalesinin ışığını görebiliyordu. İyi geceler Myrdan amca, diye mırıldandı. Bir süre sonra her yer karardı ve ateşi söndüren Myrdan'ın kendi evine gitmek için uzaklaştığını duydu. Bir saat sonra hala karanlığa bakıyordu. Neredeyse Myrdan'a tüyü bulduğunu söyleyecekti. Onu eline aldığında bir karıncalanma hissetmişti. Şu anda hissettiği karıncalanmanın aynısı. Battaniyenin altına baktı ve soluk mavi parıltıyı gördü. Ateş kuşunun tüyü. Büyülü tüy. Onca insan dururken neden bu tüyü kendisini bulmuştu ki? Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Bu kitap Nihir Tessizen tarafından seslendiriliyor. Bu eserin adı Ateş Kuşu Efsanesi. Bu eser Femke Dekker tarafından yazılmıştır. Bu eserin türü genç kurgu, fantastik ve romandır. Bu eser İstanbul'da 2023 yılında Mayıs ayında basılmıştır. Bu kitap 141 sayfadır. Birinci ayrım. Gün dönümü ateşi. Myrdan ateşe bir odun daha attı. Turuncu kıvılcımlar etrafa saçılırken alevler göğe doğru yükseldi. Raven battaniyesinin altında kıvrıldı ve dönüp annesiyle kız kardeşinin oturduğu köşeye baktı. Yüzleri diğer köylülerin yüzleri gibi solgundu. Ateşin diğer tarafında anne babası ve küçük kardeşleriyle oturan arkadaşı Malik'i gördü. Birazdan ortam daha da kalabalıklaşacaktı. Çünkü gün dönümü bayramını kutlamak için ateşin başında toplanmak isteyen diğer köylüler de geleceklerdi. Her kış ekinokstan bir gece önce köylüler ateş başında toplanırlardı. Raven gelecek olanları yer açmak için yana kaydı. Myrdan hala ateşin başındaydı. Elindeki kalın bir dalla kütükleri hareket ettiriyor ve odun atmaya devam ediyordu. Ağır kütükleri kaldırıp ateşin içine doğru iyice itiyordu. Sanki sıcaklığı hissetmiyor gibiydi. Raven onun ellerine baktı. Büyük ve güçlüydüler. Çok çalışmaktan nasır tutmuşlardı. Raven'ın babasının da böyle elleri vardı. Myrdan o gün kaza esnasında babasıyla beraberdi. Birlikte ormana odun kesmeye gitmişlerdi. Myrdan kendi yaptığı bir sedyeyle Raven'ın babasını ormandan eve kadar taşımıştı. Babasının öldüğü bu kaza uzun zaman önce olmuştu. Ama Raven o günü hiç unutmuyor ve babasını çok özlüyordu. Bazen Myrdan onu ormanda yürüyüşe çıkarırdı. Raven'a gökyüzünde başlarının üzerinde dönen yırtıcı kuşları tanıtır ya da yenilebilir bitki ve mantarları öğretirdi. Ona yaban kuşu avlanmak için nasıl sapan kullanılacağını da öğretmişti. Myrdan onun amcasıydı ve biraz babasına benziyordu. Ama yetim bir çocuğun babasının yerini kim doldurabilir ki? Raven battaniyesine daha sıkı sarındı. Gökyüzünde yıldızlar parıldıyordu. Ateşin yaydığı ışık yerdeki karı aydınlatmıştı. Birden etrafındaki seslerin kesildiğini fark etti Raven. Başını kaldırıp baktı. Metazarissa gelmişti. Ateşin başında duruyordu. Uzun boylu bir kadın değildi. Raven'la hemen hemen aynı boydaydı. Ama titreyen ışık ve yüzüne düşen gölgelerle sanki topluluğun üzerinde yükseliyor gibiydi. Konuşmaya başladığında ateşin tıslamasına ve patlamasına rağmen sesi net bir şekilde çınladı. Neredeyse ezbere bildikleri o hikayeyi tekrar anlatırken kimseden çıt çıkmıyordu. Metazarissa her yıl kış gün dönümünden bir gece önce köylere bu hikayeyi anlatırdı. Hikaye, yüzyılda bir kendi küllerinden doğan ve uçarak dünyayı dolaşan ateş kuşu hakkındaydı. Bu kuş yeryüzünde yardıma en çok ihtiyaç duyulan yeri arar ve orayı bulduğunda tek bir tüyünü bırakarak gözden kaybolurdu. Son birkaç yıldır bu efsaneyi dinlemek köylüler için çok daha heyecan verici bir hale gelmişti. Çünkü ateş kuşunun yeniden doğacağı yıl gitgide yaklaşıyordu. 2 yıl önce Metazarissa ateş kuşunun en son 98 yıl önce görüldüğünü söylemiştim. Geçen yıl 99 ve şimdi de Raven heyecanla ürperdi. Annesi kucağında küçük kız kardeşiyle biraz ileride oturuyordu. Babaları öldüğünde de kız kardeşi henüz bebekti. Annesi kızcağızı battaniyelerle o kadar sarıp sarmalamıştı ki yüzünü zar zor görebiliyordu. Birkaç kahverengi saç teli yüzünü çevreleyen örtüden dışarı fırlamıştı. Bu gece kız kardeşi Lor çok sessizdi. Her zamanki gibi öksürmüyordu. Uykuya mı dalmıştı acaba? Yoksa anlatılan efsanenin büyüsüne kapıldığı için hastalığının verdiği acıları unutmuş muydu? Metazarissa kollarını havaya kaldırdı. "Hiç kimse," diye mırıldandı. Ateş kuşunu görmedi. Belki gölgesini ya da kuyruğunun bir kısmını gören olmuştur. Ancak kimse tam olarak neye benzediğini bilmiyor. Yine de her yüzyılda bir şanslı birileri onun tüyünü bulur. Tüyü tanımak kolaydır. Yüzlerden oluşan çembere bakmak için durakladı. Çünkü bu tüy daha önce gördüğünüz tüm tüylerden çok daha güzeldir. Bir tavus kuşunun tüyünden daha renklidir. Ayrıca yırtıcı bir kuşunki gibi serttir. Ravin ayaklarına baktı. Onları karda bir sağa bir sola kaydırdı. Battaniyesinin altındaki elleri o gün öğleden sonra bulduğu nesneye doğru kaydı. Tüye baktıkça insanın gözleri kamaşır. İçinden yüzlerce renk geçer. Tüyü bulan kişi tarihli biri olarak düşünülebilir. Ama onu zorlu bir görev bekliyor olacak. Ravin, yaşlı kadının anlattıklarını duymamaya çalıştı. Sıra dağların serinliklerindeki sarı taşı hakkında söylediklerini. Tüyü bulan kişinin çekeceği çileleri. Ayaklarıyla karı dümdüz ederken parmaklarını tüyün etrafında kenetlemişti. Tüyü bulan kişi ateş kuşu bir kez daha küle dönüşmeden önce bulduğu tüyü sarı taşa koymayı başarırsa büyülü tüy gerçek renklerini gösterecek ve bulanın köyüne servet ve mutluluk getirecek. Hikayenin sonuna gelmişlerdi. Bir süre daha ateş başında oyalanacak, ardından küçükler yatmaya gönderilecekti. Kısa süre sonra onları daha büyük çocuklar da takip edecekti. Ancak Metazarisa her yıl yaptığı gibi efsaneyi anlattıktan sonra yerine oturmadı. Sessizce sıcak çayını içmek için fincanını da almadı. Hayır, olduğu yerde kaldı. Ravin başını kaldırdı. Metazarisa'nın ona diktiği gözleri ışıldıyordu. 100 yıl önce tüyü bulan kişi Omer Şitenkırıp adında bir gençti. Fakir bir köyden, fakir bir çocuk olarak yola çıktı. Zengin bir adam olarak döndü ve köyüne de zenginlik getirdi. Bu 100 yıl önceydi. Metazarisa durakladı ve onu saran insan çemberine bir kez daha baktı. Bakışları Ravi'nin üzerine indiğinde Ravi'nin parmakları tüy kavradı ve gözlerini ondan kaçırdı. Kuruntu mu yapıyordu yoksa Metazarisa'nın bakışları diğerlerine kıyasla onun üzerinde biraz daha mı uzun kalmıştı? Eğer aramızdan biri tüy bulduysa, eğer tılsımlı tüy gökyüzünden köyümüze düştüyse o kişi bir kahraman olacak ve bundan 100 yıl sonra onun hikayesi anlatılacak. Ve biz, Ravin artık dinlemiyordu. Kahraman diye söylendi kendi kendine. Kahraman olmaya hiç niyet yoktu. Tehlikeli ve sıkıntılarla dolu bir göreve çıkmak için her şeyi geride bırakmak istemiyordu. Hem bu sadece bir hikayeydi, büyüleyici bir peri masalı. Ve yine de Omerik çok zengin bir kasabaydı. Daha önce ülkenin en fakir yerlerinden biri olduğu söylenen bir kasaba. Ravin, ateşin etrafında oturan insanları inceledi. Çökmüş yüzlerini, kötü öksürüklerini. Bazılarının gözlerinde umut belirdiğini gördü. Efsanenin doğru olduğuna ve tüm köylerinde bulunacağına dair bir umut. Şu gariban Landing köyünde. Ravin tekrar alevlere baktı. Evet, tüyü o bulmuştu. Ama keşke bulmasaydım diye hayıflandı. Mirden onu omzundan tutup sarsınca başını kaldırdı. Uyuyakalmıştı. Neredeyse herkes gitmişti. Birkaç adam hala ateşin başında alçak sesle sohbet ediyordu. Ve Matazarissa nihayet ballı çayını içiyordu. Hadi, dedi Mirden. Yatma vakti geldi. Amcasını eve doğru takip ederken birkaç kez karda kaydı Ravin. Gece soğuktu ve battaniyesine rağmen titriyordu. Hava odun ateşi kokuyordu. Mirden arkasını döndü ve yeğeninin ona yetişmesini bekledi. Ardından omzunu nazikçe sıktı. Her şey yoluna girecek. Endişelenme. Biliyorsun, babanın kazasından beri büyük bir yük taşıyorsun. Ravi'nin amcasının elini sıktı. Efsane diye söze başladı. Efsane sadece bir efsane. Bize yardım etmesi için büyülü bir tüye ihtiyacımız yok. Daha önce de zor zamanlardan geçtik ama hala hayattayız. Hadi neredeyse eve geldik. Mirda'nın meşalesinin ışığında köyün içinden geçtiler. Ravi'nin annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı kulübe köyün bir kıyıcığında ormanın sınırındaydı. Sağlı sollu evlerin dizildiği sokaktan geçerken hala sesler duyuyordu. Ateşin yandığı meydandan uzaklaştıkça ortalık iyice sessizleşti. Sadece soluk alıp verişleri ve yukarıdaki ayak sesleri işitiliyordu. Küçük evin önünde yanan ateş hala tutuyordu. Ama içeride her şey karanlık ve sessizdi. Lor ve annesi çoktan uyumuşlardı. Yarın her şey daha farklı olacak dedi Mirdan. Tüy bulan kişinin sarı taşa ulaşmak için zorlu bir göreve çıkması gerekiyor demek. Ravian dedi Mirdan sertçe. Sihirli bir tüyün sefaletimizi ortadan kaldıracağına inanmayı bırak artık. Hayat masallara benzemez. Hiçbir şeyi bedeli ödemeden elde edemezsin. Çok çalışman gerekir. Mirdan elini Ravian'ın omzuna koydu. Hadi şimdi git uyu. Yarın seni ormana götüreceğim. G-Kizleri arayacağız. Milim bir tane gördüğünü söyledi. Eğer onu bulup avlarsak bir süre için besleyici bir yiyeceğimiz olur. Tatlı rüyalar oğlum. Şimdi girip ateşi söndüreceğim. Ravian bir şey söylemeden içeri girdi. Menteşeleri yamulduğundan kapı yerine tam oturmuyordu. Sessizce botlarını çıkardı. Ağzını çalkaladı ve ellerini yıkadı. Sonra yatağa annesinin ve Lor'un yanına uzandı. Hava soğuktu. İkisi de birbirlerine iyice sokulmuştu. O da yorganın altına girdi. Çatlaklardan hala Mirdan meşalesinin ışığını görebiliyordu. İyi geceler Mirdan amca diye mırıldandı. Bir süre sonra her yer karardı ve ateşi söndüren Mirdan'ın kendi evine gitmek için uzaklaştığını duydu. Bir saat sonra hala karanlığa bakıyordu. Neredeyse Mirdan'a tüy bulduğunu söyleyecekti. Onu eline aldığında bir karıncalanma hissetmişti. Şu anda hissettiği karıncalanmanın aynısı. Battaniyenin altına baktı ve soluk mavi pırıltıyı gördü. Ateş kuşunun tüyü, büyülü tüy. Onca insan dururken neden bu tüyü kendisi bulmuştu ki? Ateş kuşunun seçimi. Sabahın alaca karanlığında Ravian su fıçısını dolduruyordu. Ancak her zaman yaptığının aksine kovaları hızlıca boşaltmıyor, işini mümkün olduğunca az ses çıkaracak şekilde dikkatle yapıyordu. Annesi ve küçük kız kardeşi hala uyuyordu ve onları uyandırmak istemiyordu. Üçüncü kez her iki elinde bir kovayla kuyuya doğru yürüdü. Her 100 yılda bir talih ve mutluluk getiren ateş kuşu. En çok ihtiyaç duyan, en umutsuz yeri seçen ve tüyünü bırakan efsanevi yaratık. Ravian bunun kış gün dönümü akşamları için çok güzel bir hikaye olduğunu düşünmüştü hep. Zorlukları ve sefaleti unutturacak bir hikaye. Kova kuyunun dibindeki suya daldı. Her hafta kovanın suya ulaşması biraz daha uzun sürüyordu. Bu onun hayal gücünün ürünü değildi. İpin üzerine işaretler koymuştu. Kovayı seri hareketlerle yukarı çekti ve kancadan çıkardı. Sonra ikinci kovayı bağladı. Suyu dökmemek için kovaları dikkatlice taşıyarak eve doğru yürüdü. Onları su fıçısına boşalttı ve kapağını kapattı. Annesi idarede kullanırsa fıçıda 2, hatta 3 gün yetecek kadar su vardı. Kulübenin içinden mırıltılar geliyordu. Ravi'nin bir kovayı diğerinin içine koydu ve onları kulübenin arka tarafına bıraktı. Sadece 3 adım ötede orman başlıyordu. 3 adım atacak olursa ağaçların arasında kaybolabilirdi. Sonra 3 adım daha ve 3 adım daha. Sonunda ormandan geçip dağı görebilirdi. Neden böyle şeyler düşünüyordu ki? Gitmek istemiyordu. Nasıl gidecekti zaten? Lor'un sağlığı kötüydü. Annesi tek başına başa çıkamazdı. Odunları kim getirecek? Suyu kim getirecekti? Rüzgar girmesin diye çatıdaki delikleri kim onaracaktı? Mirdan diyordu kafasının içindeki kısık bir ses. Onlara yardım edecek çok insan var. Bütün bir köy. Ravin başını salladı. Bunları düşünmek saçmaydı. Hiçbir yere gitmiyordu. Sadece güzel bir tüy bulmuştu o kadar. Ateş kuşuna ait falan da değildi. Anlatılan hikaye bir peri masalından ibaretti. Sakladığı tüyü almak için elini ceketinin iç cebine attı. Tüye de kalıyorum demek istedi. Bir yere gitmiyorum. Tüy birden parladı. Bir sıcaklık yayıyor gibiydi. Ravian'ın içinde hissettiği bir sıcaklık. Eli, kolu, tüm vücudu karıncalandı. Elbette dağlarda yürüyecek kadar güçlüydü. Zor olabilirdi ama o güçlüydü. Zor işlere alışkındı ve aç kaldığı günler de olmuştu. O anda bir sıkırtı duyuldu ve Ravian tüyü hemen cebine soktu. Tüyün onda olduğunu kimse bilmemeliydi. Yoksa onu hemen göreve gönderirlerdi. Kovaları yerlerini sanki şimdi getirmiş gibi tıkırdattı ve içeri girdi. Taze su var anne. Fıçı ağzına kadar dolu. Teşekkür ederim oğlum dedi annesi. Hamur yoğuruyordu ve durup ona baktı. Bu sabah erkencisin. Sabah sabah su taşıdığını hiç görmemiştim. Ravin omuzlarını silkti. Zaten uyanıktım. Bari bir şeyler yapayım dedim. Biliyorum. Lor yine çok kötü öksürdü. Bu yüzden iyi uyuyamadığın için üzgünüm. Hayır anne dedi Rabin ama devam etmedi. Sustu. Bütün gece gözüne uyku girmemesinin nedeni Lor'un öksürmesi olmadığını söylemek istemişti aslında. Tüy hakkında, efsane hakkında, korkuları hakkında kara kara düşünmekten uyuyamadığını söylemek istemişti. Fakat söyleyemedi. Önemli değil dedi sadece. Gidip biraz odun keseyim mi? Kapıya doğru döndü ama annesinin sesi onu durdurdu. Bunu yarın yapabilirsin. Şimdilik yeterince odunumuz var. Gidip tavuklar yumurtlamış mı diye bakabilir misin? Ve lütfen Metazarisa'ya uğra. Lor'un ilacı neredeyse bitmek üzere. Ravi'nin başını salladı ama hemen gitmedi. Metazarissa. Yaşlı kadın dün gece ona çok uzun ve sert bir bakış atmıştı. Bir şey mi biliyordu acaba? Yok, bu imkansız. Vehim yapıyordu. Kümeste iki yumurta buldu ve onları masanın üzerine koydu. Oduna ihtiyacımız olmadığına emin misin? Annesi başını salladı. Metazarissa'ya gitmeni tercih ederim. Kapı Ravi'nin arkasından çarparak kapandı. Yavaşça Metazarissa'nın kulübesine doğru yürüdü. Ev onlarınki gibi köyün hemen dışındaydı. Ama ters istikamette kalıyordu. Belki de Metazarissa ona bazı nasihatlerde bulunabilirdi. Yolculuk sırasında nelere ihtiyaç duyulacağı hakkında falan. Ama hayır. Ne diye bu fikri zihninden silip atamıyordu? Hiçbir yere gitmiyordu. Günaydın Ravin. Birisi koşarak ona doğru geldi. Ravin nasılsın? Nereye gidiyorsun? Omzuna sertçe vurulunca irkildi. Günaydın Marik. Küçük kız kardeşime ilaç almak için Metazarissa'ya gidiyorum. Ondan sonra duvarda bana katılır mısın? Duvar. Bu fikir Ravi'nin hoşuna gitti. Köyü açık araziden ayıran yıkık dökük taş duvar. Yetişkinlerden uzakta. Kimse duvarın koca koca taşlarına tırmanmanın ya da gizli hazine aramak için deliklerden birine girmenin tehlikeli olduğunu söylemeden, size bağırmadan dilediğinizce oynayabileceğiniz bir yer. Eminim annem biraz eğlenmeni bir şey demez. Myrdan'la ormana gideceğim. Milan geyik izlerine rastlamış. Marik ciddiyetle başını salladı. Ravian! Karşı karşıya durdular. Marik sanki önemli bir şey söyleyecekmiş gibi ona baktı. Sonra yüzünde bir gülümseme belirdi. Vay! Demek hava gidiyorsun. Omzuna bir kez daha vurdu. Ravian birkaç dakika sonra yine yalnızdı. Yol boyunca ince bir kara örtüsüyle kaplı boş tarlalardan geçti. Şimdi her yer ne kadar da huzurlu görünüyordu. Oysa geçen yaz burada neredeyse hiçbir şey yetişmemişti. Patates, sebze, tahıl. Tarlalarda yetişen çok az şeydi. Hayvanlar tarafından gelmiş ya da çürüyüp gitmişti. Kış için hiçbir şey depolayamamışlardı. Ravin yolun aşağısına baktı. Tarlalar boyunca az daha ilerleyip cılız çalıların arasından biraz aşağı indiğinde Metazarissa'nın kulübesine varacaktı. Ev buradan bakıldığında görünmüyordu. Yürümeye devam etti. Ama çalıklara ulaşınca durup tüyü ceketin cebinden çıkardı. Parıltısı yine göz kamaştırıyordu. Renk aslında tam olarak mavi değildi. İçinden mor ışıltılar da geçiyordu. Ya da gümüş bir parıltı. Ya da hayır diye düşündü Rabin. Bunu istemiyorum. Bu işte bir yanlışlık vardı. O sadece 11 yaşındaydı. 11 yaşındaki bir çocuk nasıl olur da sarı taşa doğru bir yolculuğa çıkabilirdi? Tüyü elinden bıraktı ve yere doğru süzülüşünü izledi. Onu başka birisi bulsa daha iyi olacaktı. Karın içinde garip bir ışıltıyla parlayan tüye bakmaya devam etti. İçinde tuhaf bir his vardı. Sanki tüyü bulmasının üzerinden çok ama çok uzun zaman geçmiş gibi geldi ona. Önde uzanan patika Metazarissa'nın evine doğru kıvrılıyordu. Ravi'nin öne doğru bir adım attı ve tekrar dönüp tüye baktı. Eğer onu başka biri bulursa o kişi de karıncalanmayı hissedecek miydi? Ve o güzel parıltıyı görecek miydi? Acaba o kişi kendini acı ve sıkıntı dolu bir yolculuğa çıkacak kadar güçlü hissedecek miydi? Ravin yürümeye devam etti ve tekrar durdu. Sanki tüy onu kendine çekiyor gibiydi. Başka birinin kahramanı olması umurunda değildi. Ama tüy ona kendini çok özel hissettirmişti. Hem sadece 11 yaşında olsa ne fark ederdi ki? Geri döndü ve tüyü yerden aldı. İçini bir rahatlama duygusu kapladı. Sanki uzun zamandır yoksun kaldığı bir şey ona geri verilmişti. Tüy o sırada yeşil bir renge gömüründü. Ravian'ın eli iyice karıncalandı. Sanki tüy onunla konuşuyordu. Ravian kulübesine girdiğinde Metazarissa bir kapta yemek karıştırıyordu. Kafasını kaldırmadan nasihat için mi geldin oğlum diye sordu. Hayır, Lor için ilaca ihtiyacımız var. Biraz verebilir misin? Dedi. Ve ancak o anda yaşlı kadının ne söylediği kafasına dank etti. Nasihat. Lor için ilaç. Metazarista tenceresini bıraktı ve bir dolaptaki küçük şişeleri ve kavanozları karıştırdı. Derken ona dönerek şöyle dedi. Ben de senin için de bir şey var. Yüzyıldır seni bekleyen bir şey. Ravin damarlarındaki kanın çekildiğini hissetti. Metazarista'yı kandıramazsın genç adam. Bir elinde tanıdık bir ilaç şişesi, diğer elinde ise daha önce hiç görmediği bir şey olduğu halde ona doğru yaklaştı yaşlı kadın. Günde 2 kaşık, eğer çok kötüyse 3 kaşık, dedi minik şişeyi göstererek. Tanıdık kelimeler. Şimdi beni dikkatle dinlemeni istiyorum. Ravin başını salladı. Ateşin üzerindeki tava fokurduyor, kalbi küt küt atıyordu. Kulübeyi keskin baharat ve çiçek kokuları sarmıştı. Bunu boynuna takmalısın. Metazarista diğer elinde bir muskayı havada sallıyordu. Tenine değmesi şart ve kimseye ondan bahsetmemelisin. Bir tılsım mı? Diye fısıldadı Ravin. Elini uzattı ama Metazarista deri muskayı geriye doğru çekti. 100 yıl önce Sarıtaş'a giden Krip bu muskayı üstünde taşıyordu. Bunun içinde ona ait bir şey var. Ondan 100 yıl önce de Wills bunu boynunda taşıyordu. Ondan da bir şey içeriyor. Ondan 100 yıl önce de Nilk takıyordu. Ve ondan 100 yıl önce sanırım ne demek istediğimi anladın, değil mi? Ravin yaşlı kadına baktı. Köyün şifacısı, kahini, bilgesi, kadim Metazarista. Onun kaç yaşında olduğunu kimse bilmiyordu. Parlak mavi gözleri vardı. Koyu teni kırış kırıştı ve saçları dağınık bir şekilde omuzlarından dökülüyordu. Bu sefer Landingli Ravin muskayı boynuna takacak. Eğer gerekirse muska onu görevini hatırlatacak. Bunu takan kişi kötülüklere karşı korunur. Görevi tamamladığında da keseye kendinden bir şey eklemelidir. Metazar ise muskanın ipini Ravi'nin boynundan geçirdi. Tılsım tenine değer değmez, Ravi'nin içinde bir şeylerin değiştiğini hissetti. Sanki tüy gibi hafiflemiş, bedeni şeffaflatmıştı. Sana sadece 2 şey söyleyebilirim Ravi'nin. Birincisi, ateş kuşu tüyünü bulacağı kişiyi kendi seçer. Bunu kimse değiştiremez. Yani gitmemek gibi bir kararın olamaz. Sanırım bunu çoktan anladın. Ravion onun yüzüne bakacak cesareti bulamadı. Metazar ise gerçekten her şeyi biliyordu. İkincisi de elinde büyülü bir şey var. Büyü büyüyü çeker. Bunu sakın unutma. Yaşlı kadın ocağın başına dönerek tekrar tencereyi karıştırmaya başladı. Bu kadar mıydı? Söylenecek başka bir şey yok muydu? Artık gitmeli miydi? Metazarisa bir daha dönüp ona bakmadı. Ravi'nin isteksizce kapıya doğru yürüdü. Bilge kadına baktı. Belki başka bir şeyler de söylerdi. Ancak o sadece ocaktaki yemeğini karıştırmaya devam etti. Tencereden yükselen buharlar yüzünü gizliyordu. Ravi'nin eve doğru olabildiğince hızlı yürüdü. Lor'un ilacını eve bıraktı. Baltayı alarak tekrar dışarı çıktı. Odun keserken aklından bir takım düşünceler geçiyordu. Öylece gidemezdi, değil mi? Annesini ve hasta kız kardeşini böyle nasıl bırakabilirdi? Üstelik Myrdan onu bekliyordu. Neden gelmediğini merak ederdi. Yarın ya da ertesi gün gidebilirdi. Ya da gelecek hafta ya da hiç. Arda arda odun kırarken talaşlar etrafta uçuşuyordu. Eğer gider ve başarılı olursa bir daha asla fakir olmayacaklardı. Tarlaları bereket, kuyuları suyla dolacaktı. Artık hastalık olmayacak ve çocuklar ölmeyecekti. Neden o serkeş kuş bula bula onu bulmuştu ki? Seçecek başka kimse kalmamış mıydı? Kırdığı odunları topladı ve yığına ekledi. Gitmeyecekti ve annesini gururlandırmayacaktı. Ormana baktı. Ağaçlar o kadar sıktı ki aralarından ışık sızmıyordu. Gitmemesi için aslında tek bir neden vardı. Bunu kendine itiraf etmese de korkuyordu. Hatta korkmak ne kelime? Ödü kopuyordu. Orman yaratıkları. Ravin her gece yaptığı gibi kapının yanındaki ocağı söndürdü. Masanın üzerindeki lambayı kıstı ve battaniyenin altına girdi. Lor yine öksürüyordu. Annesi ise küçük kazı yatıştırmaya çabalıyordu. İkisi de uyuyana kadar bekleyecekti Ravin. Belki beklerken kendisi de uyuyakalırdı ve sabah yatağında uyandırdı. Gecenin bir yarısı sessizce çekip gitmezdi belki. Ama uykuya dalmadı. Tüy parmaklarının arasında sıcacıktı. Metazarista'nın tılsımlı muskası da göğsünde adeta canlıymış gibi kendini hissettiriyordu. Ortalık çok sessizdi. Sadece kulübenin etrafında yiyecek arayan küçük hayvanların hışırtıları duyuluyordu. Javin battaniyeyi kaldırdı. Tüy soluk mavi renkteydi ama yine de parlıyordu. O sırada Lor uykusunda döndü. Tün ışıltısında kız kardeşinin yüzünü gördü. Ne kadar da solgun ve zayıftı. Dudakları kurumuş ve çatlamıştı. Ani bir dürtüyle elini onun yanına ağına koydu. Canım kardeşim diye fısıldadı. Ne kadar süreliğine gittiğimi bilmiyorum. Ama döndüğümde kendini daha iyi hissedeceksin. Annesine bir şey söylemeyecekti. Olanları ona döndüğü zaman anlatmaya karar vermişti. Sessizce battaniyeyi açtı. Yataktan çıktı ve giyindi. Kulübenin arka tarafına doğru yürürken ayaklarının altındaki kar çıtırtıya benzer sesler çıkarıyordu. Sırt çantasını bir odun yığınının altına saklamıştı. Gün boyunca fırsat buldukça çantaya yiyecek, su, birkaç giysi ve sapanını koymuştu. Neyle karşılaşacağı ve neye ihtiyaç duyacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Bu yüzden ne olur ne olmaz diyerek çantaya biraz ip, bir bıçak, hatta ateş yakmak için biraz kuru çalı çırpı da koymuştu. Hangi yöne gideceğini bile bilmiyordu. Dağlara, Sarıtaş'a doğru. İyi de bu ne anlama geliyordu? Ve Sarıtaş dağların neresinde araması gerekiyordu? Efsaneye göre tüy ona yolu gösterecekti. Ama bu nasıl mümkün olabilirdi ki? O sırada ayaklarının arkasından geçen bir fare ormana doğru kaçtı. Ravi'nin çantasını sırtladı ve yürümeye başladı. Biraz ilerledikten sonra arkasını döndü. Ağaçların arasından küçük kulübelerini seçebiliyordu. Biraz daha ilerledi. Derken patika daraldı. Bir süre sonra neredeyse hiç patika kalmadı. Ve Ravi'nin alçak dallar ve çalılıkların arasından yoluna devam etti. Gün ışığı yavaş yavaş ormanın içine sızmaya başlamış, ağaçların arasındaki gökyüzü siyahtan griye dönmüştü. Az sonra güneş doğdu. Annesi ve kız kardeş şimdiye kadar uyanmış mıydı acaba? Gittiğini fark etmişler miydi? Eğer öyleyse annesi neden o kadar çok su getirdiğini ve o kadar çok odun kestiğini anlayacaktı. Ve dolaptaki yiyeceğin biraz azalmış olmasını dert etmeyecekti. Midesi gurulduyordu. Evden hiçbir şey yemeden çıkmış ve epey yol kat etmişti. Biraz ekmekle peynir yemek için durdu. Yanına az yiyecek almıştı. Görevinin ne kadar süreceğini bilmiyordu. Birkaç gün, belki de birkaç hafta ya da çok daha uzun. Ravi'nin ağzındaki ekmeği yuttu. Boğazından zımpara kağıdı geçmiş gibi hissetti. Burada ne işi vardı ki? Soğukta, karda. Doğru düzgün bir hazırlık yapmadan kalkıp da buralara kadar gelmişti. Bu yolculukta onun nelerin beklediğine dair hiçbir fikri yoktu. Evet, sıkı giyinmişti ve yanına bir de battaniye almıştı. Ama kar yağmaya başlarsa ne yapacaktı? Vahşi hayvanlarla karşılaşırsa nereye saklanacaktı? Ya da düşüp bileğini burkar ya da bir yerini sakatlarsa ona yardım edecek kimsesi yoktu. Ağaçlar kara kazıklar gibi etrafını sarmıştı. Dalları rüzgarlarda sallanıyor ve gıcırtıya benzeyen bir ses çıkarıyordu. Artık bu düşüncelerin bir anlamı yoktu. Hem efsaneye göre tüy ona yardım edecekti. Sırt çantasını omzuna atıp yolculuğuna devam etmek üzereyken bir ses duydu. Bir hayvan sesine benzemiyordu. Etrafına bakındı ama hiçbir şey göremedi. Karda herhangi bir ayak izi de göremedi. Mirdan bir keresinde ona ormanda kurtların yaşadığını ama insanlardan uzak durduklarını söylemişti. Ravi'nin etrafına bir kez daha baktı. Ne olur ne olmaz. Dikkatli olmak zorundaydı. Yürümeye devam etti. Alçak dalların ve sık çalılıkların arasından geçti. Kar ayaklarının altında çıtırdıyordu. Sonra yine aynı garip ses duydu. Babası şimdi burada olsa şöyle derdi. İnsan ormanın derinlerine gelince olmadık sesler duymaya başlıyor, değil mi? Şu dalların gıcırtısını dinle Ravin. Tıpkı yaşlı adamların kemiklerine benziyorlar. Ardından birlikte gülerlerdi. Böylece sesler bastırılır ve korkular unutulurdu. Ama babası burada değildi ve Ravin onu düşünmek istemiyordu. Babası ölmüştü ve o burada tek başınaydı. Bir görevi yerine getirmek için yola düşmüştü. Tüm gerginliğiyle yürümeye devam etti. Sırt çantası adımların ritmiyle ileri geri sallanıyor ve sırtına vurmaya devam ediyordu. Gün boyunca bu şekilde yürümeye devam etti. Hava yine kararmaya başlamıştı. Güneş batmak üzereydi. O sırada ağaçların arasında bir ateş topu gördü. Işık, seri hareketlerle ağaçların arasından zıplayıp dönerek hareket ediyor ve ardından dolambaçlı bir iz bırakıyordu. Ravi'nin bu sahneyi seyretmeye doyamadı. Derken daha fazla ateş topu ortaya çıktı. Onlar da bu dansa katıldılar. Havada kıvrımlı izler bırakarak salınıyorlardı. Ateş topları şimdi her yerdeydiler. Melodik bir ses çıkartıyorlardı. Büyüleyiciydi. Ravi'nin ışıkların büyüsüyle kendini kaybetmek üzereydi. Göğsüne saplanan şiddetli bir acı onu kendine getirdi. Elini göğsüne koydu ve kıyafetlerin altındaki tılsımı hissetti. Bir amaç için buradaydı. Ne kadar güzel olurlarsa olsunlar, o ışıkları izleyecek zamanı yoktu. Adımlarını hızlandırdı ama zaman zaman ağaçların arasındaki ışıklara bakmaktan kendini alamıyordu. Her yerdeydiler ve onu takip ediyor gibiydiler. Muskayı sıkıca kavradı. Cebindeki tüyü düşündü. Ateş kuşunun sihirli tüyünü. Eğer ateş kuşu tekrar küle dönmeden önce sarı taşa ulaşmayı başarabilirse köyüne talih ve mutluluk getirecekti. Işıklar ona eşlik ediyordu. Büyü büyüyü çeker. Birden aklına Mete Zarisa'nın sözleri geldi. Ve ardından ateş toplarının ne olduğunu anladı. Bunlar Vinsala'ydı. Mete Zarisa öykülerinden birinde onlardan bahsetmişti. Kimse Vinsalaların tam olarak ne olduklarını bilmiyordu. Onlar orman yaratıklarıydı. Ama çok güçlü oldukları biliniyordu. Vinsalalar büyülü bir güce sahiptiler. Onlar sadece hoş melodiler çıkaran parlak ışık izlerinden ibaret değillerdi. Düşüncelerinizi kontrol edebilir, sizi korkutabilirlerdi. İnsanı kuşkuya düşürebilir, kalbini derin kederlerle doldurabilir ve aklını kaybetmesine neden olabilirlerdi. Ravian ürperdi. O yürürken ateş topları hala başının etrafında dans ediyordu. Sanki şarkı söylüyorlardı. Sesleri çok tatlıydı. Ravin, üşümüyor musun? Ravin, yorulmadın mı? Ormanda etrafındaki her yer gittikçe kararırken onlar ışıl ışıl parlıyordu. Babanı özlemiyor musun Ravin? Aç değil misin Ravin? Ravin karnında bir karıncalanma hissetti. Vinsalalar artık o kadar yakındaydılar ki onları net bir şekilde görebiliyordu. Sivri kulakları ve uzun ince parmaklı küçük elleri vardı. Gözleri ışıl ışıldı. Kanatlarını o kadar hızlı çırpıyorlardı ki ışık topu gibi görünmelerinin sebebi buydu. Onu çepeçevre sarmışlardı. Ravin o sırada bir dal parçasına bastı ve dal kırıldı. Birden irkildi. Kendi sık çalılık ve dallarla kaplı bir açıklıkta bulmuştu. Karnında şiddetli bir ağrı hissetti. İzlemesi gereken yol bu değildi. Vinsalılar onu ormanın içine çekmeye çalışıyorlardı. Cebinden sihirli tüy çıkardı. Tüy şimdi koyu mor renkteydi. Onu eline aldı. Arkasına döndü ve çalıkların arkasından patikaya doğru ilerledi. Yerdeki bitki sapları ayaklarına dolanıyor, dallar yüzüne çarpıyordu. Vinsalalılar etrafında uğulduyor, neşeyle dans ediyor ve durmadan onu adıyla sesleniyorlardı. Ravian üşümedin mi? Bizimle gel. Ravian ateşimizin yanında ısınabilirsin. Ravian tüyü olabildiğince sert bir şekilde sıktı. O kadar sıcaktı ki neredeyse eli yanacak gibi hissetti. Hayır diye bağırdı. Sizinle gelmiyorum. Sizin niyetiniz bana yardım etmek değil. Tüyün büyüsü Vinsala'nın büyüsüne karşı ona yardım ediyordu. Ama Vinsala'ların sesleri de gittikçe yükseldi. Derken bir çığlığa dönüştü. Çığlıkları o kadar tizdi ki Ravi'nin ellerini kulaklarına götürdü ve koşmaya başladı. Çalıların arasında yüzüne çarpan dalları iterek koşuyordu. Koştukça koştu. Orman boyunca yaratıklar onu takip ettiler. Ormandan çıktığında ise peşini bıraktılar. Ravin bir süre sonra arkasına bakarak yürüdü. Tüy artık daha açık bir renkteydi. Önde bir açıklık uzanıyordu. Uzakta bir yerlerde sarı taş onu bekliyor olmalıydı. Birinci ayrımın sonu.